Saygıdeğer Erkam Radyo dinleyicileri, Ekonomiden Hayata programının ikincisinde sizlerle beraber olmanın mutluluğu içinde programımıza başlamış olalım inşallah. Efendim, geçen hafta ilk beraberliğimizde Ekonomiden Hayata programının hangi konu başlıklarında, hangi muhatap kitlelerle, nasıl bir çerçevede buluşacağına dair bir resim ortaya koymuş. Akabinde de var olan bu ekonomik hayatın nasıl bir serüven içinde modern hayata doğru evrildiğini ana hatlarıyla Batı'yı merkeze alarak biraz irdelemeye gayret etmiştik. Bugün geçen hafta ifade ettiğimiz o çerçeveye sadık kalarak öncelikle ekonomide, reel ekonomide bizleri ferdi düzeyde, cemiyet düzeyinde, devlet ya da daha genelde dünya ölçeğinde ilgilendirecek olan ana gelişmeleri biraz ele alarak girmek istiyoruz.
Bu çerçevede son hafta yayınlanan TÜİK'in yayınlandığı bir araştırma var hocam. Mutluluk araştırması diye. Yani Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'de mutluluk üzerine bir araştırma yapıyor. Ve Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranının %59.9, yani neredeyse %60 diyebiliriz, olduğunu söylüyor. Yani bu ne ifade eder? Bununla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi tabii TÜİK birçok noktada araştırma yapıyor da bazen de işte burada olduğu gibi var olan gelişmelerin insan üzerinde bırakmış olduğu tesirleri de gündeme alıyor. Bu çok sağlıklı bir durum aslında. Sevindirici araştırmalar bunlar. Önemli göstergeler. Daha önce yapmış olduğu araştırmalar da ard arda konulduğunda aslında bu en son araştırmanın ülkenin insanının neyi nasıl algıladığına dair bize önemli ipuçları veriyor diye düşünüyorum. Mesela daha önce benzer bir araştırma daha yapmıştı TÜİK. 2012 yılındaki araştırmada bu mutluluk oranının %61 olduğu tespit edilmişti. 2013 yılında ise bu rakam %59'a düşmüş durumda. 2011 yılındaki araştırma %62 idi. Yani 62, 61 ve 59 gibi azalan bir ivme ortada.
Evet.
Bunun tabii nedenleri çok önemli. Bunun irdelenmesi gereken bir durum bu. Bir taraftan TÜİK'in yapmış olduğu araştırmada 100 kişiden 59'unun kendisini mutluluk noktasında biraz sorguladığını ifade edebiliriz bu araştırmayla. 59'u belki mutluluk göstergesinin içinde ama geriye kalan rakamlarda baktığımız zaman önemli bir miktarın da örneğin işte 2013 yılında araştırmasında yine kendilerini orta düzeyde mutlu addedenlerin oranı %32. Daha önce bu rakam %28.9, yine 2011 yılında da %28 idi. Yani bir taraftan insanların, mutlu olan insanların oranı azalırken, diğer taraftan da kendilerini ne mutlu ne mutsuz gibi addeden orta kesim diyeceğimiz grubun payının yükseldiğini görüyoruz. Yine bunun karşılığında da tam tersine mutsuz olan insanların oranının yükselme trendi içinde olduğu ortaya çıktı. Örneğin daha önce 2011 yılında 9.9 iken bu rakam şu an 2014 yılına doğru giden ivmede %11.7'ye çıkmış durumda. Ya bu çok önemli bir durum. Acaba nedeni nedir diye sorgulamak gerekir. Nitekim TÜİK de bu konuda bir takım ek alt başlıklar açmış. Mesela mutlu olan insanların hangi sebeplerle mutluluğu yakaladıklarına, mutsuz olanların da hangi nedenlerle mutsuz olduklarına dair bir takım veriler elde etmiş. İlginç bir husus, evli insanlar bekarlara göre daha mutlu.
Evet, burada bu çok dikkat çekiyor. Evliler daha mutlu. Yani %58.9 evliler mutluyken, %50 bekarlar.
Ancak yani %10'a yakın bir fark var. Demek ki 100 kişinin içinde 10 tane ilave artı mutluluk oranı evlilikle ilintili olarak ortaya çıkıyor. Bir başka husus yine eğitimle alakalı ilginç olan bir nokta var. İşte yüksek öğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı %60.2 iken yine bunun sırasıyla %57.9 ile herhangi bir okul bitirmeyenler, %58.8 ile ilk öğretim veya ortaokul mezunları, %55.1 ile lise ve denge okul mezunları oluşturuyor. Çok ilginçtir burada. Bakın yüksek okul mezunlarının mutluluk oranı %60.2 ama herhangi bir okul bitirmeyenlerin oranı %57.9.
İki zıt grup, ikisi de birbirine yakın bir sonuç vermiş. Bunun sebebi ne olabilir acaba? Hocam,
İşte bu çünkü aslında Türkiye'de bence çok düşünülmesi gereken bir boyut. Yani eğitimin insanların mutlu olmalarında bir araç olması da herhalde beklentilerden birisi.
Mutlaka.
Yani ebeveynler çocuklarını okuturlarken ileride daha fazla mutlulukla buluşabilir ümidiyle en azından çocuklarını okullara gönderiyor da eğitiyor. Bazı şeylere katlanıyorlar.
En azından üzülmelerini istemiyorlar yani okula gönderirken.
Demek ki aslında Türkiye'de insanların hangi işte istihdam olduklarından ziyade başka sahiplerle mutluluk ortaya çıkıyor. Ve bu noktada da eğitim alan ile hiç eğitim almayan arasında da çok ciddi bir açık yok.
Evet, buradaki rakamlar da bunu gösteriyor ve ben de şaşırdım açıkçası. Yani yüksek öğretim mezunlarının mutluluk oranının yüksek çıkması beklenen bir şeydi belki. Ama bunun tam zıttı olarak hiçbir okul bitirmeyenlerin mutluluk oranının da bu kadar yüksek olması
ilginç.
Diğer okullara göre şaşırttı beni.
Mesela yine ilginç bir husus var o araştırmada. Kamu kesiminin sunmuş olduğu hizmetlerden insanlar ne kadar mutluluk duyuyorlar araştırması da var bu araştırmanın alt başlıklarından birinde. Orada da ilginç olan bir husus, mesela 2013 yılına göre bir azalma var memnuniyette. 2013 yılında memnun olanların oranı düşmüş. 2014 yılında bu pay daha alt bir noktaya inmiş. Bu da önemli bir husus. Yani demek ki kamuoyu aslında ya hizmet sunmada bir yetkinlik kaybında ya da insanların beklentilerinde bir artış var. Yani bu iki hususu da yakalamak önemli.
Yani beklentilerdeki artış da sebep olmuş olabilir bu kamuoyundan
memnuniyetsizliğe. Olabilir, olabilir. Şu an o detay elimizde yok tabii.
Evet.
Bir de yine bu araştırmada dikkati çeken bir başlık. Yani geleceğe ilişkin mutluluğa dair ne düşünüyorsunuz? Mutlu olup olmayacağınıza dair ne düşünüyorsunuz? Toplumun dair bir soru sorulmuş.
Gelecekten beklentileri neler? Yani bir umutlu mu daha doğrusu
gelecekten? Evet, evet. Mesela bu noktada yine görüş beyan edenler 2013 yılında %77 iken mutluluk beklentisi içinde olanlar 2014 yılında bu rakam %73.8'e düşmüş. Yani bu da önemli bir husus. Demek ki insanların aslında var olan duruma ilişkin bir yargıları var ve onları etkiliyor ve mutsuzluklarına sebep oluyor ya da mutluluklarına sebep oluyor. Ama diğer taraftan da geleceğe ilişkinde bir beklentide negatife doğru giden bir husus var. Yine alt detayda yine dikkati çeken bir husus, hanımların ya da beylerin bu noktadaki bakışları da önemli. Hanımların mutluluğu yakalama ya da mutluluğa ilişkin beklentileri beylere göre daha yüksek. Demek ki hanımlar aslında daha kolay o anlamda ikna olabilir ya da bir karşılanabilir beklenti içindeler. Bunların alt nedenini elbette araştırmaya ihtiyaç hisseden hususlar.
Son dönemde mutluluk konusunu geçersek hocam, çalışma hayatıyla ilgili yeni bir konu gündeme gelmiş. Nitelikli yabancıya çalışma kolaylığı getiriliyor Çalışma Bakanlığı tarafından. İşte yabancı istihdamı kanun tasarısı meclise bu anlamda sunulmuş. Tasarıya göre de serbest bölgelerde istihdam ve ihracat sağlayacak nitelikli yabancı yatırımcıya çalışma izni veriliyor.
Evet.
Bu konuda değişik düzenlemeler var. Bunun bizim ekonomik hayatımıza ne tür katkıları, ne tür yansımaları olabilir?
Evet, tabii kabu ya da devlet diyelim ya da hükümet doğrudan doğruya çalışma hayatını daha nitelikli hale getirme noktasında tedbirler alma çabasında. İşte bunların belki de en önemlisi şu geçtiğimiz hafta itibariyle yabancı istihdam kanun tasarısı meclise getirilmesi oldu. Bu tasarı aslında Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya eğitim gören, staj yapan mesela yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan bir tasarı bu. Buna göre Çalışma Bakanlığı'nca belirlenecek yabancı istihdam politikalarına uygun eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı beklenen iş gücünün serbest bölgeler aracılığıyla ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Türkiye'de ilaveten Yüksek Öğretim Kurumu'nda örgün eğitim programına kayıtlı yabancı öğrencilere ilişkin de aslında bu çerçevede bir düzenleme getirilmek isteniyor. Malumunuz önceden yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de çalışma izni yok idi. Ama şimdi izin almak kaydıyla buna imkan veriliyor. Bu da muhtemelen daha nitelikli diyelim bir iş gücünün ekonomiye kazandırılmasında bir artı oluşturacak.
Yani nitelikli iş gücünü bu şekilde kazanmış olacak ekonomi. Ve son dönemde çok fazla da göç aldık.
Evet.
O göçle gelen tabii nitelikli insanların sayısı da muhtemelen yüksektir. Veyahut da en azından işlerinde nitelikli insanlar da vardır. Bunlardan da bu yasayla yararlanılmış olacak.
Tabii Avrupa'nın zaten Amerika'nın yaptığı adım attığı adımlardan birisiydi de bu. Nitelikli iş gücünün bir şekilde ülkeye çekilme çabası var malum. Türkiye bu noktada daha önce dış dünyaya gitmiş olan ve orada kalmış olan özellikle bilim adamları boyutunda, akademisyenler boyutunda geriye dönmeye dönük bir takım tedbirleri vardı. Bu da bu kapsamda değerlendirilebilecek olan bir adım. Ekonomiye iyi bir katkı olacağı kanaatindeyim.
Bu konunun hemen devamı belki farklı bir alan ama geçici mevsimlik işçi olarak çalışanların eğitim düzeyi. Bu tabii tamamen bizim kendi iş gücümüzle ilgili bir durum. Bunlar da Türkiye İstatistik Kurumu ile TÜİK tespitlerine göre 26 milyon 138 bin kişi geçici mevsimlik işçi olarak istihdam ediliyormuş. Tarımda da 5.4 milyon kişi çalışıyormuş. Evet. Yani bu istihdam edilen geçici mevsimlik işçilerin 5.4 milyonu 5 milyon 400 bin de tarımda çalışıyor. Bu geçici mevsimlik işçilerin içerisinde yüksek öğretim mezunu olanların oranı ise 1/4. %76.8'i ise yani çoğunluğunu ise lise 6 eğitime sahip olanlar oluşturuyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Şimdi tabii geçici ve mevsimlik işçi konusu aslında Türkiye'nin kayıt dışı boyutuyla en ciddi problem alanlarından bir tanesi. Yani bu konunun yıllardır sürüncemede kalışının nedeni bu kesimde kayıt dışına almanın ortaya çıkarttığı hem zorluklar hem de bazı mahsurlar idi. Zira Türkiye malum emek gücü itibariyle ucuz işçiliğin olduğu bir ülke. Bu biraz da çift boyutlu olarak hem işletmeci açısından hem de genel ülke ekonomisi açısından bir yarar teşkil ediyordu. Ama bu araştırma gösteriyor ki aslında bu konu Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka çözmesi gereken bir boyut. Zira 26 milyon toplam işçiden 5.4 milyonu malum tarımda ifade edildi. Yaklaşık yarım milyona yakın insan geçici ve mevsimlik işçi statüsünde çalışıyor. Tabii bunu etrafındaki çocuklarıyla aileleriyle beraber dikkate aldığınızda yaklaşık 1 milyona yakın bir kesimin belli dönemlerde ülke içinde süreli olarak seyahat ettiği, belli koşullarda çalıştığı ortaya çıkıyor. 76'da 1 milyon. Önemli bir rakam aslında. Bu insanların gitmiş oldukları muhitlerde hangi şartlarda çalıştıkları, hangi sosyal hakları elde ettikleri, ne ücret aldıkları. Bir şekilde bu kayıt altına alınmalı ve belli bir standart tutturulmalı. Yine tespitlere göre mevsimlik işçilerin %75'i asgari ücretin altında çalışıyor. Bu çok önemli bir husus.
Kayıt dışı olmasının etkisi de var tabii burada. Çünkü asgari ücretle rahatlıkla çalıştırabiliyorlar.
Evet. Tabii bunun belki ileride kayıt altına almanın ya da o standartları yükseltmenin ekonomiye getireceği bir olumsuzluk var. O da nedir? Maliyet artışı ve dolayısıyla piyasaya yansıyacak olan ürünün fiyatında bir yükselme elbette o anlamda beklenir. Ama olsun, uzun vadede iş hayatının daha güvenli, daha insani oluşu Türkiye'nin bir çıkarıdır, yararıdır. Bu bizim olmazsa olmazımız gözüyle bakmak gerekir. Bu noktada da tedbirlerin alınması ümidi içindeyiz inşallah.
Mevsimlik işçinin herhalde okuma yazma oranıyla da ilgisi burada ortaya çıkıyor hocam. Çünkü lise 6 mevsimlik işçi olarak çalışan veyahut da geçici işçi olarak çalışanların oranı %76.8'i lise 6 eğitim almış ama bunların %17.8'i de okuma yazma bilmeyenleri
evet.
oluşturuyor.
Evet.
Okur yazar olmayanlardan oluşuyor ki bu da büyük bir...
Tabii orada oran. İkinci bir husus, önemli bir nokta ifade ettiniz. Lise ya da belli bir onun altında eğitim alanların oranının bu kadar yüksekliğinin yanında ayrıca %1.7, %2 civarında yüksek öğretim mezunu gençlerin de kayıt dışı olarak addedilebilecek olan geçici mevsimlik işçiler statüsünde çalışma mecburiyetinde oluşu. Bu da hani Türkiye'den aslında yüksek öğretimi örgütlerken ya da planlarken dikkate alması gereken önemli bir nokta yani.
Çalışma hayatıyla devam edersek o zaman hocam buradan çalışma hayatına girdik. İşkur'un bir araştırması var. Türkiye'de istihdamda cinsiyet dağılımı ve illere göre dağılımında bir takım hususların üzerinde durmuş. Bunlarla
evet.
ilgili bu İşkur'un bu araştırmasıyla ilgili ne söyleyebiliriz?
Şimdi tabii bu araştırma yaklaşık 200 bin iş yerini kapsayan bir araştırma. Haziran ayı ile Mayıs ayı ile başlayıp Haziran ayında neticelenen bir araştırma oldu. Türkiye İş Gücü Piyasası Talep Araştırması adını verdiği bir araştırma bu. Toplamda Türkiye'de yaklaşık kadın istihdamının %40 ile en fazla Edirne'de, %10 civarında ise Şırnak, Siirt, Mardin, Ağrı ve Bingöl'de ortaya çıktığını tespit etti bu araştırma. Yani cinsiyetin iş kollarından öte genel olarak başka sahiplerle istihdama katıldığına dair önemli ipuçları veriyor bu.
Burada şeyle dikkat çekebilir mi hocam? Yani evet, cinsiyetin istihdama katılmasıyla ilgili ipuçları veriyor ama biraz önce konuştuğumuz mevsimlik işçi en çok tabii ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde ortaya çıkıyor. Bu mevsimlik işçilerin içerisinde kadınlar da var ve ailelerle beraber çalışıyorlar. Acaba bu oranın bu kadar düşük çıkması, %10 gibi düşük
doğrudur
çıkmasında bu tür bir etki de
tabii
söz konusu olabilir mi? Çünkü
doğrudur,
onlar kayıt dışı sonuç itibariyle.
Tabii bu TÜİK'in tespit edebildiği oranlar bunlar.
Evet.
Kayıt dışı olmak elbette burada dikkate alınması gereken bir husus. Ama bunlar iş yerleri üzerinde yapılan araştırmalar daha çok. Belli bir ölçeği olan iş yerlerine soru ve cevap niteliğindeki araştırmalarla ortaya çıkmıştı olan bir değerlendirme. Yani 200 bin iş yerinin dikkate alındığını ifade etmişti.
Evet, 200 bin iş yerine.
Burada tamam, belki daha detaya indiğimizde hangi sektörleri nerelerde daha çok geliştiğine dair bir ipucu verecek olan bir boyutu var bunun. Mesela en fazla iş yeri imalat sektöründe tespit edilmiş bu kadınların çalışması boyutunda. Yani hanımların büyük oranda iş yerlerinde imalat sektöründeki kollarda çalıştığı, ilaveten işte temizlikçilik, muhasebecilik alanlarında çalıştığı tespit edilmiş. Erkeklerin de en çok yoğunlaştığı alanlar beden işçiliğinin egemen olduğu alanlar. Örneğin işte genel işçiliği yanında şoförlük ve temizlikçilik gibi alanlarda yoğunlaştığı tespit edilmiş.
İmalat sektöründe de ağırlıkla tabii tekstilde çalışıyor kadınlar.
Evet, doğru.
En yüksek olan tekstilde. Gerçi yıllardan beri bu şekilde. Yani kadınlar, tekstil işlerin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Evet.
Yani demek ki toplumun içinde iş gücünün dağılımında aslında belli bir takım eğilimler ortaya çıkmış durumda. Bazı sektörlerde hanımlar, bazılarında beyler artık doğal olarak sanki doğal bir iş bölümü yapmış gözüküyorlar.
Evet.
Tabii bizim aslında bugün gündeme almamız gerektiğini düşündüğüm önemli bir konu var. Geçtiğimiz hafta itibariyle belki dünyanın genelinde gündeme düştü ama Türkiye'de de son yıllarda bir şekilde atlanmayan, devam eden bir gündem başlığı bu. Aziz Valentin günü dediğimiz ya da bizde artık sevgililer günü olarak adlandırılan bir gün. Bu da ister istemez Ekonomiden Hayata programının önemli bir gündem maddesini teşkil etmek durumunda kaldı. Bu noktada çok dikkati çeken bir husus, Türkiye'de gittikçe artan bir oranda ekonomik üretim, tüketim süreçlerinde sevgililer günü yer almaya başladı. Bu dış dünyada böyleydi ama Türkiye'de bu sürecin içinde. Mesela Amerikan ekonomisinin 17.3, İngiltere ekonomisinde de yaklaşık 1 milyar dolarlık bir katkı oluşturduğu varsayılıyor. Türkiye'de yaklaşık bunun 2 milyar liraya yakın bir cironun karşılığı olduğu düşünülüyor. Bu hakikaten Sevgililer Günü adı verdiğimiz, son derece kültürel olması beklenen bir faaliyetin, bir günün ekonomik anlamda da son derece önemli bir aktiviteyi karşılaması bizi ister istemez başka bazı boyutları da gündeme almaya itiyor. Ekonomiyle aslında kültür galiba modern dönemde umulandan ya da beklenilenden çok daha iç içe.
Kapitalizm aslında her şeyi paraya çevirmesini iyi beceriyor, biliyor. Evet. Diyebilir miyiz burada?
Gayet doğru. Çünkü gayet doğru.
Yani çünkü bu Sevgililer Günü'nün temeline baktığımızda, çünkü birçok bu tür günler aslında inançlarla ilişkili. Bu da tabii ki bir pagan kültürün neticesi ortaya çıkmış bir gün, bir kutlama. Fakat bunun ticarileştirilmesi ve kazanç haline getirilmesi kapitalizmin başarısı.
Tabii kapitalizm doğal olarak, özellikle piyasa ekonomisi çok doğal olarak pazarlanabilir her şeyi üretime ve tüketime sokmayı hedefliyor. Bu noktada da insanların paraya dönüştürebilecekleri bütün süreçler, kutlamalar, kutsal günler, mübarek günler, ne derseniz aylar, kapitalizmin çok doğal gündem başlığı. Türkiye'de bunu son dönemde çok canlı, dinamik bir süreç olarak yaşıyor. Allah hayretsin diyoruz.
Amin.
Tespitimiz şuydu. Bu gün belki batıda bile çok daha doğal bir faaliyetin, bir gündelik hayatın neticesi olarak ortaya çıkmış iken ekonomik sistem ya da kapitalist dünya, ekonomi bir şekilde bu günü bile kendi yolunun bir aracısı olarak kıldı ve bütün dünyaya bunu pazarlama becerisini gösterdi. Bizim gündem maddemiz bile olmayan bir husus 21. yüzyılın ilk 15 yılında Türkiye'nin belki bir hafta öncesi ve bir hafta sonrasıyla gündemini dolduran bir iktisadi boyutu güçlü olan bir gündem maddesine dönüştü. Bunu tabii detayına indiğimiz zaman biraz önce ifade etmiş olduğumuz o genel tüketim rakamlarının detayına indiğimiz zaman hiç akla gelmeyecek olan başka bazı başlıkların da ekonominin aslında aracısı haline getirildiğini ortaya koyuyor. Mesela yine son dönemde reklamlarda hem basılı reklam dünyasında hem de özellikle görsel medyada takip ettiğimiz bir alt başlık daha var. O da ezan okuyan ya da dua okuyan seccadeler gibi.
Namaz kılmayı öğreten seccadeler.
Gibi evet, dini ritüellerin ya da dini bazı boyutların bir şekilde.
Ya insanların inanç dünyası aslında kapitalizmin bir başarısı da diyebiliriz buna. İnsanların inançları artık maddeleştiriliyor. İnanç boyutuyla olmaktan ziyade kapitalistin bunu nasıl paraya dönüştürüleceği üzerinde duruluyor. Hatta mübarek günler ve geceleri bile buna örnek gösterebiliriz.
Evet.
Yani biz sevgililer günden başladık belki ama mübarek gün ve geceler bile bugün artık nasıl ticaret aracı olarak kullanılabilir, nasıl ticaret aracı olarak kullanılabilir diye üzerinde duruluyor ve düşünülüyor ve sürekli daha çok maddi yönden ön planda tutuluyor diyebiliriz.
Tabii şimdi iş adamının aslında ya ben neyi üreteyim de neyi satayım mı dert edilmesi doğal bir şey.
Evet.
Ama bunun elbette bir sınırının olması beklenir ya da beklenmeli. Belki dünyada böyle bir furya olsa bile yani Türkiye insanının ya da doğunun diyelim en azından Batı'nın kültür serüveninden oldukça uzak bir mecrası ya da macerası olan, geçmişi olan Doğu'nun böylesi bir sürecin içinde sürüklenmesi çok düşündürücü. Yani Batılı bir iş adamının dini alandaki ya da genel kültür alanındaki her şeyi acaba pazarlayabilir miyim mi düşünüp de pazara yeni ürünler ortaya koyması anlamlı elbette. Olabilir. Ama bizim sınırlarımızın ne olduğu bir şekilde gündem maddesi oluşturmalı. Buna mukabil tam tersinden de tüketicinin de o anlamda bir bilinç sahibi olması, yani neyi kullanıp neyi kullanamayacağına dair bir harcama sınırını tayin etmesi de ayrı bir önem taşıyor. Yani her iki durumda da bana göre Türkiye insanı üretici ya da tüketici boyutunda ya nereye gidiyoruzu, ya neyi pazarlıyoruzu bir şekilde dikkate alması ya da bu kültür alanının güçlendirilmesi bir zaruret gibi gözüküyor.
Yani sistemin devamı da aslında tüketime bağlı gibi bir bakıma. Bunun için de sürekli tüketime dayanan ürünlerin ortaya konulması gerekiyor. Yani bir araç bitmişse ya da itibar görmüyorsa artık yeni bir araç itibar görecek. Başka bir aracın, bir evet, maddenin bulunması gerekiyor. Çünkü bu kapitalizmin istediği var olan süreci devam ettirebilmek, sürekli büyümeyi sağlayabilmek, büyümeyle beraber de refah sağlayabilmek sürekli tüketmeyi gerekiyor. Çünkü tüketim durduğu evet, anda da.
Evet. Fakat ilginç olan bir husus hocam burada. Biz çocuklarımızı örneğin okula yollarken harçlık verdiğimizde aman oğlum abur cubur yeme nasihatinde bulunuyoruz.
Evet.
Yani küçük bir çocuğa bile neyi harcaması, neyi alması, nereye harcaması gerektiği öğretilmeye çalışılırken bu tür alanların doğrudan doğruya ekonomiyle bağlantılı belki de olmaması ya da daha az olması beklenen alanların bile yani tüketim sürecinin içine çekilmesi ve artık yetişkin, olgun, bilinçli tüketici ya da üretici olduğunu varsaydığımız insanların bile bu sürecin peşinde sürükleniyor olması çok ilginç. Bir an aklıma geldi de eskilerden İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin Onların Alemi diye bir eseri olması lazım. Orada bir not vardı hatırladığım kadarıyla. İşte tabi'in döneminde yanlış olmasın falanca zatın şemsiyeyi imal ettiği ancak yağmurlu günlerde şemsiye satışına çıkmadığı kaydı vardı. Yani insanların mecburiyet hissi içinde olarak isteyerek değil ama zorunluluk içinde bir alım yapmalarını kendi hayatının bereketine bir engel olarak teşkil ettiğini düşünen bir insan zihniyeti var imiş.
Yani bu derece hassas bir düşüncede yani ihtiyaç duymadığı halde o anki zaruretten dolayı almak zorunda kalabilir diye satışa çıkmıyor.
Evet yani böylesi bir şey herhalde geçmişi mi yakalamak lazım öncelikle var olan bu süreci değerlendirmek açısından bilemiyorum.
Buradan genel makro ölçekte bir iki şey söyleyip geçen haftadan kaldığımız konuyla da devam edebiliriz isterseniz hocam. Makro ölçekte enflasyon beklentileriyle ilgili.
Olur. Özellikle mesela enflasyonla alakalı birkaç noktayı ifade etmek lazım. Hepimizin öncelikle muhatap olmuş olduğumuz alan fiyatlar elbette. Evet. Bu hususta çok şükür dünya konjonktürü de bize bu anlamda destek oluyor elbette. Ama Türkiye'nin kendi iç dinamikleri de bu noktada oldukça katkı oluşturuyor. Enflasyon özellikle tüketici fiyat endeksi kapsamında bir ivme yakaladı. İniş ivmesi yakalamış durumda. Bu ümit verici bir durum. Yani önümüzdeki 2015 yılının fiyat hareketleri noktasında daha iyi olacağına dair bir kanaat ortaya çıkmış durumda. Mesela TÜFE'de işte 2015 yılında artık rakam yıllık bazda 7.24'e indi. Bu makro ölçekteki bütçe dengesinden tutalım da enerji, araç ve gereçlerinin fiyatlarına kadar başta petrol, doğalgaz olmak üzere olumlu bir tesir oluşturacağı beklentisi oluşturuyor. Yani fiyatlardaki düşmenin genel olarak bunlarla ilintili olduğu dikkate alınırsa böyle bir ümit ortaya çıktı. Hele yurt dışında yabancı piyasada da bu alandaki fiyatlardaki düşme beklentileri daha da olumlu hale getirdi. Her ne kadar geçtiğimiz hafta özellikle Ukrayna anlaşmasının bu enerji alanında, petrol ve doğalgaz alanında fiyatlarda biraz yukarıya doğru bir trendi tekrar ortaya çıkarmış olsa da bu beklenti hala devam ediyor denilebilir.
Yine de olumlu süreçte ilerliyor enflasyon rakamları.
Mesela Maliye Bakanı'nın bu noktadaki açıklaması 2015 yılı için enflasyonun azalma trendinin devam edeceğini ve bir aksilik olmazsa 2015 yılında bunun 6.1 olacağı yönündeydi.
Dilerseniz bundan sonra geçen haftadan kaldığımız konunun üzerine devam edebiliriz hocam. Çünkü bu sürece nasıl gelindiğini, şu an anladığımız ekonominin nasıl oluştuğunu geçen haftadan daha derinlere inerek incelemeye çalıştık. Ve 1700'ler öncesinde bu sürecin oluşumu üzerinde durmaya çalışmıştık. İşte bu haftada oradan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Biraz daha derinlikli detaylı bilgi verebilmek amacıyla. Bütün bu sürecin sanayi devrimiyle yakından ilişkili alakalı olduğunu söylemiştik ama sanayi devrimine başlamadan önce de genel süreçte de tabii Batı'da çok şeylerin değiştiğini ifade etmiştik. Bunu belki coğrafi keşiflere kadar da götürmüştük. O kaldığımız noktadan devam etsek coğrafi keşiflere gelen süreç üzerinden ne oldu da Batılılar farklı bir yer, farklı bir dünya arama arayışına girdiler. Bunların üzerinde durarak devam etsek ve 1750'lere kadar gelen sürecin üzerinde kaldığımız yerde devam etsek diye düşünüyorum.
Evet, geçen hafta ele aldığımız alt başlıklardan bir tanesi Avrupa'nın hangi dinamiklerle bu dış dünyaya bu hırsla, bu istekle, bu azimle açıldığına cevap bulma niteliğindeydi. İfade üzerine geçen hafta Avrupa nüfusunun bu dönemlerde özellikle 1500'lü yıllara doğru yeniden bir artış trendi içinde olduğunu yakalamıştık.
Evet.
Yani 1340'lı yıllarda ortaya çıkan veba salgınının 1400'lü yıllara kadar etkisini devam etmişti. 1450'li yıllarda tekrar yeni bir artış trendi ortaya çıkmış idi. Ki 1500'lü yıllar yeni keşiflerin ortaya çıktığı dönemler. Bu Avrupa nüfusunun bir şekilde dış dünyaya ulaşma hedeflerinin ya da sebeplerinin arkasında çok reel, somut bir gerekçe oluşturdu. Tabii bunun yanında ilaveten zihniyet, yine geçen hafta ifade ettiğimiz doğunun, o gizemli doğunun, refahı yaşayan, varlık içinde olan, zenginlik içinde olan o doğunun sahip olmuş olduğu mala, mülke, ulaşma, onu elde etme hırsı.
Binbir gece masallarında ifade edilen o zenginliklere, o güzelliklere.
Evet, onların ulaşılması hırsı.
Arzusu.
Batılı insanı adeta doğuyu keşfetme yolunda gözünü bürümüştü. Yani Christoph Kolomb'un kendince hani öyle vurgulanır. Hindistan'a ulaşıyorum diyerek Amerika'ya ayak basması yani öyle bir hırsla, öyle bir çabayla ortaya çıktı ki ne pahasına olursa olsun ben bunu elde etmeliyim sürecini ortaya çıkardı. Şimdi bu noktada çok ilginç şeyler var. Miras birikintileri oldu ya da hatıralar, anılar ortaya çıktı. Gerek Christoph Kolomb'un kendisi, gerekse etrafındaki avanesinin kayıtları ya da daha sonra o bölgelere giren çıkan insanların kayıtları yanında ortaya çıkan devletler ya da yönetim yapılarının resmi belgelerine yansıyan çok önemli bir malzeme ortaya çıktı. Şimdi bu malzemeye baktığımızda Batı'nın bu yeni dünyayı nasıl bir böyle sahiplenmeyle, hırsla elde ettiğini yakalayabiliyoruz. Bu daha sonraki sanayi devrimine giden süreçte de Batı'nın nasıl bir ekonomik model kurduğuna iyi bir ipucu diye ifade edilebilir. Şimdi bir hatırat vardı. Muhtemelen birçok kişi görmüştür. Bu TÜBİTAK yayınları içinde çıkan Jared Diamond'ın yazdığı Tüfek, Mikrop ve Çelik eserinde İspanyolların bu bölgeye ulaştıklarında nasıl bir bakışla, nasıl bir yaklaşımla o bölgeyi elde ettiklerine dair çok güzel notları olan bir çalışma bu. Dinleyicilerimize ben bu çalışmayı önererek konuyu detaylandırmak istiyorum. Orada 1532 yılında İspanyol kaşifler ilerlerlerken İnka İmparatorluğu ile karşılaştıklarında, Cajamarca bölgesinde karşılaştıklarında Atahualpa adındaki bir İnka İmparatoru ile İspanya'nın Pizarro adındaki kaşifinin bir buluşma boyutu var. Yaklaşık olarak işte 160 küsur askeriyle bölgeye çıkan İspanyol kaşif, 80 bin civarında ordusu bulunan, askeri bulunan Atahualpa ile karşı karşıya kalmış durumda. Normalde 168 kişinin 80 bin kişiye karşı hiçbir şekilde başarılı olması beklenemezken, Atahualpa karşısında Pizarro öylesi bir taktik ortaya koyuyor ki 80 bin kişilik orduyu dağıtıyor. Bu belki tarihte görülmüş en küçük grubun en büyük orduyu yendiği ya da dağıttığı belki tek istisnadır. Ha, bu nasıl olduğuya baktığımızda aslında Batılı insanın diğer insanlarla, diğer topluluklarla hangi şartlarda temas geçebildiğine dair çok inanılmaz ayrıntılar var. Mesela Pizarro Atahualpa'ya bir mesaj gönderiyor bir takım ele geçirdiği yerliler aracılığıyla. Diyor ki gel görüşelim, bir barış yapalım, beraber dostluk ilişkisi geliştirelim, sana asla zararın dokunmayacak diyor. Bu söze güvenerek öne çıkan Atahualpa silahsız adamlarıyla öne çıktığında Pizarro bir oyunla onu aldatarak, sözünde durmayarak onu esir ediveriyor. İnkalar ise krallarını bir bakıma yarı tanrısal ya da tanrısal bir güç olarak gördüklerinden tanrıların esir düştüğünü bir türlü algılayamıyorlar. Büyük bir kargaşa, bir telaş doğuyor. Bu telaştan da istifade ederek Pizarro o 168 kişiyle, ki bir kısmı bunun atlı ve büyük bir kısmı çelik zırhlı ve tüfek kullanıyor. Bu İnka toplumunun hiç görmemiş olduğu bir donanımla üzerlerine saldırınca çok önemli bir kısmını telef ediyorlar.
Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu.
Evet, tüfek icat oldu, mertlik olduğu en güçlü şekilde burada hissediyoruz. Tabii İspanyollar bundan sonra defalarca o bölgeye gittiler. Mesela Christoph Kolomb ile 4 defa o bölgeye seyahatte bulundu. Ve her birinde de çok ciddi oranda hem insan katline yol açtı, hem de önemli miktarda bu insanlardan zorla elde ederek altın ve gümüşü Avrupa'ya aktardı.
Christoph Kolomb'u da buraya sevk eden asıl sahip işte altını ve gümüşü elde etmek. Bunu anılarında da rahatlıkla görüyoruz. İşte Katolik kralları dediğimiz, yani o dönemde İspanya'nın başında bulunan Isabel ve Fernando'yu da bu yola sevk eden, yani Christoph Kolomb'la anlaşma yapmaya iten sebep de bu. Çünkü bir nüfus artışına, siz de başta vurguladınız, nüfus artışı var, Avrupa'nın genelinde var, İspanya'da da var. Artan bu nüfusun talebi var. Talebini de, artan talebi karşılamak için de tabii doğudan bir takım alımlar yapmanız gerekiyor. Çünkü Avrupalılar o dönemde doğudan üretilmiş mal alırken, mamul mal alırken karşılığında altın ve gümüş, yani kıymetli maden verebiliyorlar. Evet. O dönemde ise kıymetli maden yataklarının İslam dünyasının elinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu talebi karşılamak üzere. Fakat bu dini sahiplerle de bir araya geliyor. Çünkü İsa'nın yeryüzünün varisi olarak kabul edilmesi ve İsa adına da Papa'nın yeryüzünün varisi olarak kabul edilmesi bu işe bir dini boyut da vermiş oluyor. Yani aleme düzen verme duygusunun, nizam verme duygusunun onlarda da olduğunu ve bunu da İsa adına Papa'nın gerçekleştirmekle sorumlu olduğunu görüyoruz. Papa da bu görevi tabii bir Portekizlere veriyor, bir de İspanyollara veriyor. Aralarında anlaşma da yapılıyor bu noktada. İlk anlaşma 1474 Alcochavas Anlaşması. Bu anlaşmaya göre dünyanın Kanarya Adaları'ndan geçen kesiminin kuzeyi diyelim, İspanyollara aitken güneyi de Portekizlere ait. Dolayısıyla İspanyollar güneye aşağıya inemiyorlar. Hindistan'a güneyden gidemezler. İşte kuzeyden gitmeleri lazım ki Kristof Kolomb'un teklifi de tam da burada bunların işine geliyor. Çünkü Kristof Kolomb yeni bir yol. Sürekli batıya giderek Hindistan'a ve o zenginliklere, başta kıymetli maden olmak üzere oranın baharatıydı, diğer zenginlikleriydi. Ulaşmak arzusu var.
Bir de tabii burada da gözden kaçmaması gereken bir iddia daha var belki. Araştırılması gereken bir iddia ama Kristof Kolomb'un aslen Yahudi olduğu, İspanya'dan Müslümanların tam da gönderilme aşamasında böylesi bir çıkış arayışının ortaya çıktığı, vaat edilen o topraklara zenginlik yoluyla girme çabasının bir ürünü olarak bu yeni bir bölge elde etme, keşif yapma sürecinin doğduğuna dair ve sonrasında hatta Amerika elde edildikten sonra da önemli bir miktarda bir Yahudi grubunun bu bölgeye giderek ticaret örgütlediği ve ticaret aracılık ettiğine dair bir takım iddialar var. Bunlar da önemli hususlar diye düşünüyorum. Yani aslında kapitalizmin sanayi devrimi öncesinde de örgütlenirken gerek Hristiyanlar gerekse Yahudiler eliyle birlikte örgütlendiğine dair, her ikisi dünyanın da bakışı ya da beklentileri doğrultusunda örgütlendiğine dair çok ciddi bir iddia da var.
Bu da önemli bir iddia. 1492'de Granada teslim olmuş oluyor. Dolayısıyla Endülüs'teki ya da bugünkü İberya Yarımadası'ndaki son Müslüman toprağı da artık İspanyol krallıklarının eline geçmiş oluyor. Bundan sonra tabii daha büyük bir güçle iki yola gidebilir İspanyollar. Bir Afrika ve Akdeniz üzerinden Doğu Akdeniz'e doğru yönelebilirler. Bir de yeni bir yol arayabilirler. Evet. İşte bu yollardan biri de tabii ki Amerika kıtasına doğru ilerliyor. Ama bu ilişkiler burada işte o altın, gümüş özellikle Latin Amerika'daki potasyum, gümüş madenlerinin bulunmasıyla birlikte daha bir hızlı akış başlıyor. Yani 1490'larda Isabel ve Ferdinand belki çok da fazla altın ve gümüş elde edemiyorlar. Amaçlarına ulaşamıyorlar. Hatta Kristof Kolomb da oranın yeni bir kıta olduğunu bile anlamadan ve elde edeceği zenginliklere ulaşamadan küçük anlaşmasına göre ele geçirdi. Yani yeni keşfettiği yerlerin hem valisi ve %10 da verginin
ona bırakılıyordu.
Sahip olacaktı ama bunların hiçbirine elde edemeden tabii ölüyor.
Hatta dışlanarak itibar kaybederek ölüyor.
Asıl 2. Filip döneminde belki İspanyollar bunu elde ediyorlar ama bundan da İspanyollar yararlanamıyor. Belki bu süreç orada başlıyor hocam.
Aslında şöyle, işte o Atahualpa ile Pizarro'nun karşılaşması sürecin ya da serüvenin hangi içerikle, nasıl bir süreçle devam edeceğine dair önemli ipuçları veriyor.
Evet.
Atahualpa'yı esir aldığı zaman Pizarro haber yolluyor ve diyor ki bir bedel öderseniz kralınızı serbest bırakacağım. Ve bir anlaşma yapılıyor. İşte 5 metre eninde, 7 metre boyunda ve 2,5 metre yüksekliğinde bir odayı dolduracak kadar diyelim. Altını imparatorun ya da kralın serbest bırakılması karşılığında talep ediyor Pizarro. Yerliler, İnkalar bu altını getirip teslim ediyorlar. Fakat Atahualpa'yı Pizarro öldürerek cesedini teslim ediyor. Yani orada da sözünde durmuyor.
Evet.
Ve böylece Atahualpa'nın yok edişiyle İnkaları başsız ve tanrısız bırakıyor. Çözülme de tabii bundan sonra hızlanıyor. İşte 1500'lerde başlayan bu süreç özellikle işte 1550'li yıllara doğru inanılmaz bir orana varıyor. İşte ilk tarihlerde belki işte 80-100 ton civarında bir altın ya da gümüş aktarılırken 1560'lardan sonra 800'lü tonlara, son döneme doğru, yüzyılın sonuna doğru da 2500 civarında tonlara kadar altın transferi yükseliyor. Yani yıllık ortalama 2000 ton civarında altın yeni dünyadan Avrupa'ya kaçırılıyor, aktarılıyor. Ve bu tabii ona engel olabilecek olan her şeyin yok edilmesiyle gerçekleşiyor. Hatta evet. Avrupalı insan bu dönemde var olan işte ortalama 25 milyon civarında olduğu tahmin edilen bu kızılderili ya da bazen siyahların da olduğu ifade ediliyor. Kitlenin engel olmasını teşkil etmek amacıyla her çeşit yolla yok edilmesinin tedbirlerini alıyor. İşte savaşla, kıtalla öldürmenin yanında salgın hastalıklarını örneğin Avrupalı insan bölgeye taşıyor. Vebadan tutun da tifüse kadar, çişeye kadar gelebilecek olan her türlü yaygın ve salgın hastalığı bu bölgeye transfer ediyor. Ve bizzat kendisi bu mikropları oralara şırınga ediyor, aktarıyor. Evet. Hatta resmi kayıtlarda bile var. Daha sonraki dönemlerde Amerika'da örneğin federal devlet askerleriyle Kızılderililer arasındaki savaşlarda bile bazı toplama kamplarında Kızılderililere bizzat Amerikalılar tarafından salgın hastalık içeren bazı giyim eşyalarının, kullanım maddelerinin bırakıldığı bile söyleniyor. Bu kayıtlarda var olan husus bu. Sonuçta 25 milyon olan bir nüfus dönem biterken 2,5-3 milyona kadar inebiliyor.
Tabii sırf Kızılderililer için söylediğimiz evet, bu rakam. Evet, evet. Ama bütün Amerika kıtası için düşünürsek tabii çok daha büyük olacaktır. Şimdi Latin Amerika'da örneğin Arjantin'de yerli nüfusun hemen hemen hiç kalmadığı zaten ifade ediliyor. Meksika ile ilgili %60'dan fazlasının, yerli nüfusun %60'dan fazlasının yok olduğu. Ya bugün mevcut nüfusun ancak %40'ını Meksika'da örneğin yerli nüfusu oluşturabiliyor. Hı-hı. Diğer bölgelerde belki oran biraz daha fazla ama bütün Latin Amerika'nın geneli için düşünürsek %60'ın üzerinde bir yerli nüfus yok edilmiş oluyor. İşte hastalıklarla ya da savaşlarla ya da köle olarak kıtaya getirilmek şekliyle değişik evet. yollarla imha
ediliyor. Tabii özellikle 1700'ler öncesinde artık batılı insan bu coğrafyada kendi nizamını kurduktan sonra geniş plantasyon ortamlarında kapitalizmin bir aracı olarak yeni emek gücü ihtiyacı hissetti.
Evet.
Bunu da karşılığı yeni yollar aramaya başladı. Bir taraftan var olan nüfusu köleleştirirken diğer taraftan da başta Afrika olmak üzere dış dünyadan da yeni bir iş gücünü buraya taşımaya çabaladı. Ya bu bir bakıma insanoğlunun tarihte yaşamış olduğu en büyük utançlardan bir tanesi. Yani var olan maddi dünya aslında çok büyük bir baskı, zulüm ya da hatta soykırım diyebileceğimiz bir teferruatla, bir süreçle oluşturulmuş oldu. Bu nedenle de şahsen bence bu dünyanın elde etmiş olduğu bu refahtan bir istifade etme boyutu, yani işin bereketi anlamında çok ciddi bir kayıp ile ortaya çıktı diye düşünüyorum. Afrikalı nüfus bu hususta yeni dünyanın yanında Afrika kıtasının da batının o sanayileşme dönemi öncesinde bile yani bir sömürge bölgesi, elde etme bölgesi olarak batının gündemine düşmesine yol açtı, neden oldu. Bu yönüyle belki batı girememiş olduğu her bölgeyi kendi ekonomisi, varlığı ve dünyası için heder etmeye, yok etmeye niyetlenecek kadar cesaretli ve azimli davranmış oldu. Ve bu asırlar boyu da böyle devam etti. Yani batılı insan, ya ben nereye gidiyorum? Ya kendi varlığım için bu kadar insanı niye öldürüyorum? Niye bu şekilde kullanıyorum diyebilecek bir düşünce arılığına, bir zihniyet duruluğuna bir türlü ulaşamadı. Batının aydınlanma dönemine rağmen bu olmadı.
Yani bu süreç 1500'lerle başlıyor o zaman.
Evet.
Hızlı bir şekilde gelişerek.
İşte merkantilizm adını vermiş olduğumuz evet. bizzat devlet eliyle yürütülen iktisadi politikanın hem Afrika hem de Amerika kıtalarında son evet. derece acımasız. Başta altın ve gümüşü elde etme, sonrasında da yan tedbirler olarak o bölgelerde baskıyla köleleştirerek emek gücünü kullanma ve üretim elde ederek bir kar elde etme sahikiyle sınırsız bir şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Yani 1700 yıllara Batı dünyası böylesi bir makro yaklaşım evet. ve uygulama ile geldi diyebiliriz. Bir dahaki hafta hem bu başlığın devamında hem de bir hafta içinde ortaya çıkabilecek olan Türkiye ve dünya gündemleriyle tekrar buluşabilmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle efendim.
Hayırlı akşamlar diliyoruz.